Mehmet Şimşek'in gidip gitmemesi, istifa edip etmemesinden daha ziyade burada tek söz sahibi olan Cumhurbaşkanı'nın buraya nasıl sahiplendiği, nasıl bir tavır koyduğu, ben kaçırmış olabilirim bilmiyorum, sen duydun mu? Cumhurbaşkanı şimdiye kadar bu konuyla ilgili hiçbir şey söylemedi.
Enflasyon hedefiniz %5 ise ama 5 artı 5 faiziniz %25-30'lara geldiyse burada sizin politikalarınızın sürekliliği konusunda bir endişe var demektir.
Dolarizasyondan döndük %45'lere kadar geldik diye sevinmek bana göre çok mümkün değil.
Enflasyon tarafında bu sene işler çok planlanan gibi gitmiyor. Ama bu sene kolay bir sene.
Herkese merhaba. Sevgili Kerim Rota ile yeni bir Pusula programında Mesele Ekonomi YouTube kanalında beraberiz. Yine oldukça fazla konu biriktik Kerim.
Evet.
Geçtiğimiz hafta itibariyle bayağı konuşulan konulardan bir tanesiyle ben başlamak istiyorum. Hazine Maliye Bakanı Şimşek biliyorsun geçen ay çok konuşuldu ve piyasaları da oldukça negatif etkiledi. Özellikle Ağustos'un ikinci yarısından itibaren. Yani burada asıl konuşulması gereken nedir? Şimşek'in istifa edip etmediği mi? Cumhurbaşkanının bu dedikodulara hiç cevap vermemesi mi? Kadrolar mı? Sen ne düşünüyorsun?
Ben tabii daha önceki birçok programımda da belirttiğim gibi mevcut enflasyonla mücadele programında bazı aksaklıklar olduğunu düşünüyorum. Ve bu aksaklıkların en önemlilerinden bir tanesi tabii ki kadro sorunu. Ve ondan sonrasında sahiplik sorunu. Belki sahiplik sorunu daha da önemli. Bir kere şunu sormak lazım. Yani bu programa bir isim versek, hani Derviş programı hatırlarsınız. O günkü Hazine Maliye Bakanı'nın ismiyle anılıyordu ama Derviş siyaset üstü bir figürdü. Neredeyse başbakandan daha yetkili bir figür olarak görülüyordu. Bugünkü programı herhalde muhtemelen Mehmet Şimşek programı denir. Oysa enflasyonu %70'lere 80'lere gelmiş, birçok akıl dışı deneme yapılmış bir ülkede aynı iktidarın devamında bunun bir bakan sahipliğinde değil, bütün hükümetin en başta Cumhurbaşkanı sahipliğinde bir program olarak anılması gerekirdi diye düşünüyorum. Bu bir Şimşek programı olunca da Şimşek'le ilgili her spekülasyon ölüm kalım meselesine dönüyor.
Doğru.
Yani Şimşek yoksa program da yok. İnanç bu yönde. Hani Şimşek'i çıkardığımızda da zaten 3-4 kişi sayabiliyoruz Merkez Bankası'nda. Belki biraz da Cevdet Yılmaz'ı siyaset tarafında. Böyle bakınca da programın bir sahiplik sorunu olduğunu ben düşünüyorum. Bu sahiplik sorunu bize hissettiren en önemli şey de tabii ki özellikle 2023 öncesi politikaların altında imzası olan birçok kadronun da hala çok yetkili pozisyonlarda olması. Kamu bankalarında, BDDK'da, çeşitli ekonomik kurumlarında şu anki saydığımız 4-5 tane itibarlı ismin dışında belki 15-20 tane isimse bu kadrolara çoktan yerleşmiş durumda.
Doğru.
Cumhurbaşkanı danışmanları, ekonomi danışmanları neredeyse 10 senedir yani
Ağustos 2014'te 14. atanmış iki evet. tane baş ekonomik baş danışman var.
Düşünsenize yani
evet. Cemil Ertan.
Cemil Ertan. Bu kişiler büyük ihtimalle Türkiye'deki ekonomi bürokrasisi içerisinde görev süreleri en uzun olan iki kişidir. Bu resim veriliyorken Şimşek'in kalıcı mı gidici mi olacağı yönündeki spekülasyonlar çok doğal. Bence Şimşek gelirken de kadro sorununu hafife aldığını ben düşünüyorum artık. En baştan danışmanlardan başlayıp bütün ekonomi kurumlarına kadar kendi istediği isimlerle çalışma şartını koyması gerekiyordu. Belki koydu, başarılı olamadı. Ama bu birçok soru işareti ortaya çıkartıyor. Sahiplik sorunu ortaya çıkartıyor. Sahiplik ve kadro sorunu olunca da toplumsal mutabakat da sağlanamıyor. O yüzden yani Şimşek'in ile ilgili spekülasyon, sağlığıyla Allah korusun bir spekülasyon olsa aynı şey olur. O yüzden bu programın mutlaka güçlendirilmesi gerekiyor. Mutlaka bu programa birkaç dikiş atılması gerekiyor.
Ben özellikle kadrolar tarafından devam edeyim. BDDK.
Evet.
Yani bir ekonomide sonuçta bankacılık sektörü bütün fon akımlarının üstünden geçtiği, regülasyona tabi kredi mekanizmasını işleten, mevduat toplayan ve bunun yanında Merkez Bankası ile oldukça sıkı ilişki içerisinde bulunurken bir taraftan da denetlenen bir sektör. Bu sektör içerisinde BDDK burayı regüle ediyor ve aynı zamanda denetliyor diyebiliriz. Başkanı kim?
Şahap Kavcıoğlu.
Şahap Kavcıoğlu. Peki Şahap Kavcıoğlu Mehmet Bey'in isteğiyle mi geldi?
Olmadığını herkes biliyor.
Olmadığını herkes biliyor. Peki görevinin başında mı? Haziran 2023'ten beri Şahap Kavcıoğlu şu anda görevinin başında. İkinci nokta, yayınlarda da konuştuk. Özellikle enflasyon verilerinin manipülatif gelip gelmediği, verilerin nasıl derlenip toparlandığı, Alaaddin Aktaş'ın yazmış olduğu yazı sonrası ortaya çıkan enflasyon görünümünde nasıl bir madde fiyatı olduğu, tabii, geçmişe dönük nasıl ayarlama yapılıp yapılmayacağı konusu kamuoyunun gündemine geldi. Unutuldu gitti. TÜİK'in başkanı hala görevinin başında. İki tane kamu bankasından bahsediyorsun. Birisi 2017'de atanmış, diğeri 2021 tarihinde. Biri 3 yıl, diğeri de 7 yıldır görevinin başında. Kamu bankalarında şu anda krediler tarafında nasıl bir yapı var? resim var. Nasıl bir sorunlu kredi portföyü var? Buradaki kredi mekanizmaları nasıl işliyor? Kamu bankalarının arka planında dövize müdahale, hazine bonusu, devlet tahvili ki konuşacağız programın ilerleyen dakikalarında. Nasıl bir portföy oluşturuluyor? Toplam ihraç edilmiş bono portföyünün ne kadarını kamu bankaları hangi yıllar itibariyle, yani hangi vadelerde taşıyorlar, taşımıyorlar? Çünkü Vakıfbank'ı bunun dışında tutuyorum. Ziraat ve Halkbank sonuçta ne kadarlık bir sermaye ihtiyacına sahipler? Yine programda konuşacağız. Türkiye Varlık Fonu bu işin içerisinde nerede? Türkiye Varlık Fonu'nun özellikle yapısı, buralara dahil edilen şirketler, burayı yönetenler, nasıl bir yönetim tarzı var? Borçluluğuna kadar. Yani ben gelmeden önce oturdum birazcık çalıştım Varlık Fonu ile ilgili. En son yayınlanmış olan finansal veriler 31.12.2022'ye ait. 31.12.2022'den 30 Haziran 2024'e kadar Varlık Fonu nasıl borçlandı?
Onlar da çok kasıtlı bilgiler bu arada.
Çok kasıtlı bilgiler, evet. Yani çok genel geçer bilgiler. Evet. O yüzden ben sorunun, demin söyledin, hani Mehmet Şimşek'in gidip gitmemesi, istifa edip etmemesinden daha ziyade burada tek söz sahibi olan Cumhurbaşkanı'nın buraya nasıl sahiplendiği, nasıl bir tavır koyduğu, bu konuyla ilgili kurumları nasıl işlettiğiyle ilgili vereceği mesajların olduğunu düşünüyorum. Ben kaçırmış olabilirim, bilmiyorum, sen duydun mu? Cumhurbaşkanı şimdiye kadar bu konuyla ilgili hiçbir şey söylemedi.
Ve bu soru işaretleri de bu sebepten dolayı devam ediyor. Bir parantez açayım, sonra sözü sana vereceğim. Bankacılıkla ilgili bütün düzenlemeleri Merkez Bankası yapıyor. Evet. BDDK herhangi bir düzenlemenin altına imza atmıyor. Evet. Bir de şuna seyircilerimizden meraklı olanlar baksınlar. BDDK 2023 seçimlerinden sonra kaç defa kurul toplamış? Kurulu kaç defa toplamış? Bir de ondaki dönemlerde ne sıklıkta topluyordu? BDDK'da doğru düz bir kurul toplanmıyor. Bankacılık düzenlemelerinin hepsi Merkez Bankası tarafından yapılıyor. Evet. Varlık Fonu çok iyi bir örnek. Varlık Fonu'nun başında Berat Albayrak vardı Hazine Maliye Bakanı olarak. Ondan sonra hiçbir Hazine Maliye Bakanı Varlık Fonu'nun yönetim kuruluna girmedi. Oysa Türkiye ekonomisinin çok çok önemli bir kısmı, başta kamu bankaları olmak üzere, sahipliği olan bir kurumda Hazine Maliye Bakanı'nın söz hakkı yok.
Bu konuyla ilgili özellikle Varlık Fonu konusunda bilgilenmek için de Ozan Gündoğdu'nun yine mesele ekonomide çekmiş olduğu videoyu ben bir kere daha üstünde durarak seyircilerin seyretmesi gerektiğine inanıyorum. Yani bu çerçeve olmadan sonuçta söylentiler yine çıkar, yine piyasalarda gidiş gelişler olur. Önemli olan bu söylentilerin önlemini alabilmek için Cumhurbaşkanı'nın gerçekten burada bir şekliyle Mehmet Şimşek'in arkasında durduğunu gösteren bir resim vermesi. Çözüm bence buradan geçiyor. Yoksa bu söylentinin çıkmasıyla birlikte Türkiye'ye gelmesi beklenen belirli bir fon var idiyse de onlar da geriye çekildiler. Şimdilik bir izleme süreci içerisindeler. Bu konudan istersen büyümeye geçelim. Büyüme verileri geldi. Nasıl yorumluyorsun? Teknik olarak resesyona girmiş olabiliriz. Bundan sonrasını nasıl görüyorsun?
Şöyle, tabii çeyrekten çeyreğe henüz bir düşüş olmadığı için teknik resesyon için erken görünüyor. Ama birçok analist 3. ve 4. çeyrekteki çeyrekten çeyreğe düşüşlerle teknik resesyonu görülebileceğini söylüyorlar. Ancak yine de hani Merkez Bankası iyi bir zamanlamayla güncesinde bir parantez açtı. Merkeze bir yorum yaptılar. Onlar da diyorlar ki mevsimsellikten arındırılmış takvim etkisinden arındıktan sonra köprü günleri çok fazla olduğu için aslında beklendiğinden 0.15 ile 0.45 arasında düşük bir büyüme çıktığını söylüyorlar. Bu da tabii bir sonraki 3. çeyreğe büyüme olarak yansıyacağı için belki teknik resesyon hiç de olmayabilir. Ama şu net ki bu seneki büyüme %3'ün altında kalacak.
Evet.
2.7 ile 3 arasında bir büyüme olacak ki bu da Türkiye'nin potansiyel büyümesinin altında bir şey. Trende baktığında da 2025 büyümesi için hani analizler 1.5 ile 2 arasında bir yere şu anda oturuyor. Tabii ki OVP'de bunlar biraz daha net görülecek ama OVP ne kadar ciddiye alacağımıza bağlı. Onu çıkınca göreceğiz. Ama büyüme tarafında şunu görüyorum. Özellikle inşaat, yani deprem bölgesindeki inşaat harcamalarıyla beraber teknik resesyondan kurtulmuş olsak bile önümüzdeki dönemlerde sıkı para politikasının, yüksek faizin etkisi bütün ekonomide daha dalga dalga yayılacak. O yüzden henüz daha 1. ve 2. çeyrekte olmayan şey 3. çeyrekte olmaya başlamış görünüyor. Demek ki siyasi anlamda da programın yüzleşeceği zor zamanlar başladı ve önümüzde var gibi görünüyor.
Çok görünüyor. Demin mevsimsel etkilerden arındırılmış özellikle büyümeye vurgu yaparken sen aklıma geldi. Özellikle Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in belirttiği artık ihracat bize olumlu önde katkıda bulunuyor. Söylemi de mevsimsel etkilerden arındırılmış bakıldığı zaman hala bizi aşağıya çekiyor. Onu da şey yapmak lazım. Özellikle tüketim tarafıyla birlikte. Ben bu çerçevede yani ekonomik büyümeyi ve önümüzdeki süreçte bu para politikası ile birlikte ortaya çıkmış olan bu resimdeki makine teçhizat %5.6 aşağı geldi. Evet. Arka arkaya yanlış hatırlamıyorsam 27 çeyrektir büyüyordu. Yatırımların olmadığı, imalat sanayinin negatif geldiği, hizmetlerin keza yine oldukça sancılı bir dönem yaşadığı bir ortamda ben bunu bir taraftan da borsaya bağlamak istiyorum. Hı hı. Gerek bankalar gerekse de sanayi tarafında ciddi aksamalar, ciddi fiyatlama değişiklikleri olma ihtimali önümüzdeki evet. süreçte devam edebilir. Buraya da yeniden bir dikkat çekmek lazım diye düşünüyorum ben. Bu hafta yine enflasyon verileri açıklandı. Merkez Bankası'nın baktığı yine belirtelim. Yıllık enflasyon değil.
Evet.
61.80'lerden 51.97'lere düşmüş olmamız bir şey ifade etmiyor. Geçen seneki %9 küsürlük enflasyon dolayısıyla %2.47 geldi. Detaylarına da bakarız zira ama tutmamış gibi görünüyor. Sene sonu da tutmayacak gibi görünüyor. Ne düşünüyorsun? Faiz tarafında da nasıl bir aksiyon alınacak diye düşünüyorum.
Şöyle tabii 2.47 ama mevsimsellikten arındırılmış Merkez Bankası'nın baktığı veri. Onu da tabii tahminlerle görüyoruz. O net açıklanan bir veri değil ama 3'ün üstünde gibi görünüyor.
Evet.
BVC ortalaması. Önceki aylarda 2.5'lar civarındaydı. Yani ortalaması 2.5 olsa bile Merkez Bankası ne demişti hatırlayalım. Merkez Bankası Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ortalamasının mevsimsellikten arındırılmış enflasyon ortalamasının 2.5 altına geleceğini söylüyordu.
Doğru.
2.5 altına onların cümlesi. Şu anda 2.5'ün biraz üstünde gibi görünüyor. Eylül enflasyonunda da tabii ki önemli riskler olabilir. Çünkü okulların açıldığı bir dönem. O yüzden benim hep tahminim şuydu. Bu 4 aylık sürede bu 2.5'u tutturan Merkez Bankası Ekim ayında da söylediği 1.5'u tutturursa Kasım ayında bir faiz indirimine başlar diye düşünüyordum. Hala aynı yerdeyim. Ama artık başlasa bile bunun böyle 5 puanla değil 2.5 puanla, 2 puanla falan gibi daha ürkek adımlarla başlayacağı düşüncesindeyim. Hala düşüncemi değiştirmedim. Ama şunu ortaya koymak lazım. Enflasyon tarafında bu sene işler çok planlanan gibi gitmiyor. Ama bu sene kolay bir seneydi. Yani yıl sonu 43 olur, 45 olur TÜİK enflasyonu. Merkez Bankası'nın 38'inden 5 puan yukarıda olur. Dünyanın sonu değil. Ama 2025 enflasyonu için tabii ki hedef 14. O yüzden OVP'yi yakından takip edeceğiz. Şu da talihsizlik olacak bence. OVP'deki revizyonlar Merkez Bankası'nın kendi revizyonundan önce karşımıza çıkacak.
Doğru, çok doğru.
O yüzden Merkez Bankası burada bekliyordu ama eğer OVP'de bir bazı revizyonlar yapılırsa da bu Merkez Bankası açısından çok hoş olmayacak diye düşünüyorum.
Öyle görünüyor. Ben hizmetlere bakıyorum. Yani burada hizmetler tarafı o kadar katı ki aylık %4.4 mevsimsel etkilerden arındırılmış bir şekilde evet. hizmetlerin de %5'e doğru yaklaştığını herhalde göreceğiz diye tahmin ediyorum. Kira artışları yine korkunç. Yani
evet. senin... O eğitim harcamaları da %120'lerin üstüne çıkmış.
Öyle maalesef evet. öyle. Yani işte okul evet. sezonu geldiği zaman otomatikman evet. maliyetler yansıyor. Ben bir taraftan da şunu düşünüyorum Kerim. Yani biz döviz kurunu baskılayarak enflasyonu ne kadar daha düşürebiliriz? Yani biz yapısal bir takım reformları geçmişte yapmadık. Hala da yapmıyoruz. Yapmadığımız için devamlı olarak döviz kurunu baskılayarak ki belki sevgili Atilla kızacaktır bize. Hani döviz kuru baskılanmıyor, şey olmuyor diye. Geçmişte baskılandı. Geçtiğimiz ayda baskılandığını gördük. Yani Merkez Bankası 10 milyar Tabii. dolar sattı. Yani bu açık. Sonuçta DTH'ların tekrar 200 milyar dolarlara çıktığını da görüyoruz. O şeyi de soracağım evet. sana. Güzel de bir yazı yazdın o konuyla ilgili. Ben hizmet enflasyonunun bu kadar katı olduğu bir yerde mal enflasyonunun açıkçası işte gıda tarafındaki mevsimsellik dolayısıyla aşağı doğru geliyor olmasından bir umut taşımıyorum. Bu seneki enflasyon geçtiğimiz programlarda da söyledik. 43 olmuş, 45 olmuş, 47 olmuş, 48 olmuş. Çok fazla önemi yok. Artık bu sene bitti. Evet. OVP ne olacak? OVP evet. ne gelecek? Merkez Bankası'nın hedefi 14 artı eksi 7 puan bir açıklık var. Yani evet. beklenti aralığı var. Bu da çok yüksek. Ve sadece bu yılda da 2025'te değil, 2026'da da tek hanede de daha da açılarak bir şey var. Zaten ufuk olarak baktığı zaman Merkez Bankası da öyle çok güvenilir bir ufukla bunu yayınlamıyor. OVP'de ne beklersin enflasyonu? Nasıl bir şey olur sence?
Şimdi şöyle tabii yani 5 Eylül'de açıklanacakmış OVP öyle yazıyordu. Bir kere benim için en önemlisi 2025 enflasyonu. Buna ne koyacakları? 14-21 çok geniş bir aralık. Merkez Bankası'nın yayınladığı. Ben bugünden bir tahmin yapmak istesem 2025 enflasyonuyla en iyimser ihtimalle 25-26 derim. 14'ün bu çok oldukça üzerinde. Zaten beklentiler de piyasa tahminleri de bu yönde.
Doğru.
Tabii ki hane halkının ve reel sektörün beklentileri bunun çok çok üstünde. Bunu da biliyoruz. Demek ki bir daha kırılması gereken beklentiler var. Dolayısıyla ben OVP'de muhtemelen 20'nin altında bir enflasyon hedefinin yine konacağını düşünüyorum. Ama bu 14 olmayacaktır. 17-18'ler olacaktır diye düşünüyorum. Büyüme de benim için çok önemli. Ne kadar gerçekçi yaklaştıklarını merak ediyorum. Yani 17-18 enflasyona yine %3-4 bir büyüme koyarlarsa bunu tutmayacaklar. olmayacağını baştan andırıp OVP'yi sorgulamaya başlarız.
Ya büyümedeki beklentin o zaman çok daha aşağılarda.
Çok daha aşağıda. 2'nin altında bir büyüme olacağını düşünün. Bu politika setinin devamı halinde. Oraya 3 konuyorsa, 4 konuyorsa bu politika setinde nasıl bir değişiklik olacak diye sorgularız.
Tabii.
O yüzden bence OVP'de enflasyon, 2025 enflasyonu ve 2025 büyümesi oldukça kritik. Oradan tabii bir kur varsayımı da çıkacak ama onun çok önemli olmadığını düşünüyorum.
Çok doğru. Ya hazır enflasyonu konuşurken, çünkü bu sonuçta bir beklenti şeyi. Ben hemen aslında uzun vadeli enflasyon için bazı göstergeler niteliğindeki hazine bonosu devlet tahvilleri. Hı hı. Ya daha doğrusu devlet tahvilleri tarafını birazcık şey yapmak istiyorum. Şu grafiği getirdim. Gelmeden önce bunu bastırdım. Bu 2 yıl, 5 yıl ve 10 yıllık bonoların nasıl bir seyir izlediği. Bu ekonomi yönetiminden önceki rasyonel olmayan politikalarda bir takım yapılmış olan regülasyonlarla bankalara zorla aldırılan
baskılama
yapılıyordu. O nedenle yani %8'ler, 9'lar falan buralarda bir hayal. Yani bu maalesef belirli bir geçiş dönemi. Onun sonrasında Şimşek dönemine geldiğimiz zaman biraz normalizasyon oluyor. Arkasından 45-50'lere kadar giden bir 2 yıllık, daha sonrasında %42'ler civarında bir stabilizasyonu oluyor. Ama 10 yıllık bonolar çok ilginç ve 5 yıllık bonolar çok ilginç. Neden diye soracak olursan, 10 yıllık bonolar ilk önce bir 28'lere kadar gidiyor. Arkasına 28-29'lara kadar gidiyor. Sonra 25'lerin altına geliyor. Bileşik bazlı konuşuyorum. Evet. Ve şu yeşil çizgi sürekli olarak artan bir trend içerisinde devam ediyor. Şu anda da geldiğimiz nokta %28'ler. 5 yıllık bonolara bakıyoruz. Onlar da %32'ler civarında. Ben bu konuyu daha önceki başka bir programda sevgili Murat'la, Murat Aysan'la tartıştım. Biraz teknik bir konu. Ama yabancının da bakış açısı anlamında bence çok önemli bir konu. Herkes yabancılar 10 yıllığa gelir, 10 yıllığa giriyorlar diyorlar. Ben orada itiraz ediyorum. Hayır, girmiyorlar. Neden girmiyorlar? Çünkü hatırlayacaksın, bizim hazine geçmişimizde, hazine kariyerimizde 5 yıl 5 yıl swaplara bakılır. Evet. Yani bunların da çok likit olması bizler açısından çok önemliydi. Çünkü orada bir beklenti yönetimi söz konusu.
Bilmeyenler için onu bir basitçe anlat. Yani 5. yıldan sonraki 5 yıl faizi.
Bravo. 5. yıldan sonraki 5 yıllık faiz
neye denk geliyor?
Neye denk geliyor? Bu 10 yıllık bonolarla 5 yıllık bonolar arasında bir teknik hesaplama. Evet. Gelmeden önce ben bunu hesapladım. Bundan 5 yıl sonra bir 5 yıldaki faiz 24,5'lara geliyor buradaki faizlere göre.
5 yıl sonrası Merkez Bankası'nın enflasyon hedefi kaç? %5.
%5. Şimdi burada bir anomali var. Ya buradaki anomali A, ya burası likit değil. Gerçekten alınıp satılması son derece güç bir bono şeyimiz var. Ki likitte anlamında ben onu görüyorum zaten. 250-300 milyarlık ihraç edilmiş bononun günlük işlem hacmi. Normalde beklersin ki 2 milyar 3 milyar olsun. 2-3 milyon falan anca geçiyor benim gördüğüm. Demek ki burada bir fiyatlamada bir problem var. Dönüyorum, başka bir taraftan bakıyorum. Başka bir taraftan baktığım yerde de Eurobond piyasası. Orası da likit. Tamam, gayet güzel. Ama swap piyasası likit değil. Özellikle uzun vadelilerde. 5 yıllık swap eşleniği olarak ben bugün gidip Eurobond alsam 5 yıllık 6.25'lerle. Bunu Türk lirasına swaplayıp orada bir Türk lirası cinsinden varlık oluştursam. Bunun denk geldiği şey, onu da hesapladım gelmeden önce, 36. Bono kaç? 32'de. Burada da ciddi bir şey var. Aynı şey 10 yıllık için bakıyorum. 7.20'lik Eurobond'a karşılıkta 33.75. 28, arada da 5 puan var. Yani bizim uzun vadeli bir perspektif koymamız burada son derece bana göre zor. Hatta imkansız diye düşünüyorum. O nedenle yani OVP'de çıkacak olan veriler bir seneden daha sonrasını bana çok böyle şey yapmıyor. Hatta bir senelik bile verilerde 6. aydan itibaren siyaseten olabilecek bir takım gelişmelerle tekrar düşünürüz gibi bir şey geliyor.
Burada, çok uzattım, kusura bakma. Estağfurullah. Burada şöyle bir hikaye var bunun arkasında. Belki de biraz tekniğe kaçtık ama inversion dediğimiz bu tahvil piyasasında, yani aşağı yönlü eğimli. Yani kısa vadeli faizlerin daha yüksek, uzun vadeli faizlerin daha düşük olduğu bir tahvil verim eğrisi Merkez Bankası açısından kredibilite ima eder. Yani Merkez Bankası, ya bakın ben demek ki ileriye yönelik enflasyon düşeceğini düşünüyor ki yatırımcılar. Kısa vadede yüksek faiz talep etmelerine rağmen uzun vadede daha düşük faiz talep ediyorlar diye bakıp sevinebilir. Bunu ekonomi yönetimi olarak pazarlayabilirsiniz. Ama sizin bahsettiğin gibi 3 sene sonraki enflasyon hedefiniz %5 ise ama 5 artı 5 faiziniz %25-30'lara geldiyse, burada sizin politikalarınızın sürekliliği konusunda bir endişe var demektir. Yani hep söylüyoruz ya, ya bu politika seti Türkiye'yi 25-30 enflasyon bandında tutmaya yarar derken tahvil piyasasında aynen bunu fiyatlıyor. Ben bunu 3 tane reel parantezinde almak istiyorum. Çünkü bu politika seti aslında 3 şeye dayanıyor. Bir tanesi reel faiz. Bir tanesi Türk lirasının reel değerlenmesi. Bir tanesi de reel ücretlerin baskılanması. Bunların hiçbirini sonsuza kadar yapamazsınız.
Çok doğru.
Yani reel faizi, reel değerlenmeyi ve reel ücretleri en fazla bir sene, bir buçuk senelik dönemler içerisinde yapıp ondan sonrasında yolunuza bunlar olmadan devam edebilecek bir erişkinliğe ulaşmanız lazım. Bence tahvil piyasası bu erişkinliğin olmadığını söylüyor.
Çok doğru. Buradan da hafta sonu yazdığım, zevkle okuduğum,
sağ ol, teşekkür.
Oksijendeki kedilerin döviz tutma sahikiyle ilgili bağlantılı, orada doğayla şeyi birleştirmişsin. Çok güzel bir yazıydı. Sağ ol. Kalemine sağlık, aklına sağlık. Ekonomistler ikiye bölündü. Döviz kurunda bir tartışma var. Diyorlar ki işte kimileri TL aşırı değerli. Öbür tarafta bakıyorsun hala DTH'da artışlar var. 200 milyar dolara yeniden geldik. KKM'den çözülmeler DTH'a gidiyor. Bazı ekonomistler diyor ki ya dış ticarette sonuçta açık azalmaya devam ediyor. Cari açık 20 milyar doların altına gelecek. Döviz ihtiyacı olmayacak. O nedenle döviz kurunda öyle sıçrama beklemeyin. Bazı ekonomistler de ki buna ben de dahil olmak üzere sıçrama değil belki ama bu işin sadece arka planında ekonomi değil diğer tarafta finansal ekonomi daha doğrusu davranışsal ekonomi de davranışsal finansın olduğunu geçmiş dönemde senin yazında da yazdığın gibi ani sıçramaların bir T anında olması dolayısıyla problem yarattığını düşündüğümü ve o yüzden bu programın o güven tarafının güven bacağının olmaması dolayısıyla döviz kurunda tam anlamıyla emin olamayacağımızı söylüyorum. Sen ne düşünüyorsun?
Katılıyorum. Yani benzetmeyi şöyle yapmıştım ben. Kediler böyle daldaki kuşa odaklanırlar ve o anda etraflarındaki her şeyle ilişkilerini kaybederler ve beklerler ki o af onların önüne düşsün. Bizim döviz tutan yatırımcılar yani dolarizasyon, mevduat dolarizasyonunu tercih eden yatırımcılarımızın birçoğu da böyle. Arada yüksek Türk lirası faizi, reel faiz dönemlerinde birçok fırsatları kaçırabiliyorlar. Ama gün geliyor o af önlerine düşüyor. 94'te oldu, 2001'de oldu, 2018 ile 2023 arasında oldu. O da döviz tutma özgüvenlerini daha da arttırıyor. Türkiye'de o yazı yazarken incelemiştim. 30 yıllık dolarizasyon ortalaması yaklaşık %45. Tarihsel ortalaması %45. Şu anda ancak buraya geldik. Yani 48'deyiz de 45'e ancak gelebildik. Yani 70'lere çıkmıştık 2022'de, 2023'te. Artık o bir felaketti. Şimdi bu kadar reel faize, bu kadar reel değerlenmeyle gelebildiğimiz yer %45-50 aralığında bir yer. Artık bunun daha aşağı inebilmesi için başka adımlar gerekiyor. Şunu ben savunuyorum. Ekonomi yönetimi istediği kadar bundan sonra reel faize yüksek tutsun, reel değerlenme üzerine iletişimini yapsın. Bunu böyle 45'lerin altına indirmesi, tarihsel ortamın altına indirmesinin çok çok çok zor olduğunu düşünüyorum. Bu ne zaman iner? Bir ekonomide bir farklı bir adım atılıp güven geldiğinde 2011'de %30'a kadar inmişti dolarizasyon. O tür bir ortamın tekrar oluşturulması gerekiyor. O yüzden ben döviz kurundaki en büyük riskin yine yerliler, yurt içi yerleşikler, ismini ne söylerseniz söyleyin, olduğunu düşünüyorum. Onların güvenini kazanmadan da döviz kuru konusunda hiçbir zaman bir Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın rahat uyuyamayacağını düşünüyorum. Döviz kuru kontrol altında. Serbest bir döviz piyasamız yok. Merkez Bankası bunu yönetiyor. Yönetmek için bazı cephaneler de elde etti. Ama %45'lik dolarizasyon, bir de döviz yatırım fonlarını koyarsan daha da fazla,
evet, oraya da
fazladır. Bu 45'lik dolarizasyon burada varken bu insanların Türk lirasına olan güvenini, TL'de olanlardan bahsediyorum, güvenini bir gün bile kaybetmeye lüksü yok.
Çok doğru. Öncelikle şunu söylemek lazım. Yani Merkez Bankası'nın bakması gereken, ki bakıyorlardır, bir veride özellikle fonlar tarafındaki gelişmelerin ne olduğu. Ben 30 Ağustos sabahı kalkıp şöyle bir fonlar tarafında nasıl gelişme olmuş diye bir bakmak istedim.
Sen genellikle spor için kalkardın. Bu sefer bunun için kalktın.
Dedim ki o gün dinleneyim birazcık. Hani şöyle oturayım. Evet. Bilgisayarda bakayım. Akşamüstü.
Burada bilmeyenler için Ömer sabah kaçta kalkıyorsun spor yapmak
sabah için? Sabah 5'te kalkıyorum. Tamam. 5.45'te koşuyorum veya yüzüyorum veya bisiklete biniyorum. Duşumu alıp ondan sonra devam
tavsiye
ediyorum.
Tavsiye edilir diyorsun.
Evet. Yani alışkanlıkların gücü. Ben de daha eskiden biri olan şey. 30 Ağustos tarihinde 28 Ağustos verilerine baktığımda para piyasası fonlarının 607 milyar TL olduğu ile ilgili bir bilgi vardı orada.
Evet, 800 milyarlardan oraya gelmiş.
780 milyarlardan oraya gelmiş diye. Dedim ki ya bu çok büyük bir dönüşüm. Aynı şey katılım para piyasası fonlarında da vardı. Aradan 3-4 gün geçti. Dün itibariyle aynı veriye girdim. 789 milyara geri dönmüştü. Evet. Ama aynı veri yani 28 tabii. Ağustos verisi. Ya burada öncelikle Takas Bank'ın verilerinde bizleri seyreden varsa Takas Bank'tan bu verilerin doğruluğu konusunda emin olmadıkları sürece bunların yayınlanması konusunda ikinci bir kontrol sağlanması gerektiğine inanıyorum ben. Hani fotoğrafını çekmemiş olsam o verilerin diyecekler ki yani sen yanlış bakmışsın diye. Yanlış bakmadım. Oradan şey var. İkincisi döviz kuru konusundaki en büyük tehditlerden bir tanesi sene başından beri 18 milyar dolar civarında ki faiziyle birlikte bakalım buna. Yani sene başında 148 milyar TL ile bugün 788 milyar TL artan bir para piyasası fonu var. Evet. Burada büyük bir tehdit var. Bu bir. İkincisi özellikle serbest döviz fonu olarak çok büyük bir rakam var orada. Sene başından beri de artan döviz fonlarının tutarı 14 milyar dolara falan geliyor. Evet. Yani biz dolarizasyondan döndük, %45'lere kadar geldik diye sevinmek bana göre çok mümkün değil. Diğer tarafta Merkez Bankası'nın özellikle hafta sonu yapmış olduğu yeni düzenlemeler, KKM'ye tekrardan geri dönüş, para piyasasının bence çok etkin hala olmadığını, arada hala düzenlemeler olduğunu gösteren yani şeylerden biri. Eklemek istediğin bir şey var mı?
Ya şöyle, para piyasası fonlarıyla ilgili şunu söyleyeyim. Tabii ki para piyasası fonları aslında Merkez Bankası'nın aktarım mekanizmasını çok pozitif etkileyen bir şey. Yani para piyasası fonlarına, mevduattan para piyasasına fon kaydıkça bankalar mevduat faizini yükseltmek zorunda kalırlar. Kalıyor. Şu anda da bizim derdimiz Merkez Bankası faizine bankaların yaklaşmasıysa belki oranın daha farklı bir şekilde teşvik edilmesi gerekirdi. Ama bunun tam tersi döviz fonlar içinde var. Niye döviz fonlara bu kadar büyük bir kayış oldu? Onun da nedeni çok net. Amerika'da LIBOR faizi, LIBOR'da kalmadı artık, özür dilerim, eski alışkanlık.
SOFR diyeyim.
Evet, Amerika'da FED faizi 4'ler 5'lerin üzerindeyken Türkiye'de döviz tevdiat hesaplarına %1'in üstünde bir faiz alamıyorsunuz.
Evet.
Muazzam da oraya bir kayış oluyor. Bu sistem dışı değil, sistemin içi, ama bir bankacılık otoritesi açısından veya Merkez Bankası açısından döviz mevduatlardan bu kadar fonlara bir kayış da çok sağlıklı olmayabilir. Hem gözlem açısından hem de bankaların bilançosu açısından. O yüzden döviz tevdiat hesaplarını caydırıp Türk lirasını teşvik ederken de bazı konularda da biraz da fren yapmakta fayda var diye
çok
düşünüyorum.
Çok doğru. Yani öbür tarafta çünkü Eurobond piyasasında daha yabancılar Eurobond alıyordan daha ziyade hayır, hala avını bekleyen kediler dolarda durabilmek için biraz daha yukarıda bir faizle nem alınabilmek için o fonlara kayıyorlar. Ama orada da yine bir risk var. Vade riski var. Doğru. Onu da göz önüne almak lazım. Türkiye'de herhangi bir riskin ortaya çıkışı dolayısıyla fiyat önemli miktarda düşebilir. Orada bir sermaye kaybı da söz konusu olabilir. Onu da söyleyerek programımızı...
Son olarak ben bir parantez açıp bitirme programı.
Tabii.
Bu hafta biraz uzattık ama BRICS tartışması vardı. Dün bir anda patladı.
Evet.
Ben sana sormuş olayım. Nasıl değerlendiriyorsun?
Ben şöyle bakıyorum. Bir spor kulübüne üye olabilirsin. Bir fotoğraf kulübüne üye olabilirsin. Veya farklı bir derneğe üye olabilirsin. Ama bunların fonksiyonları ve faaliyetleri birbirlerinden farklı olur diye düşünüyorum. Ama bir tarafta ülke anlamında, bir dış politikada bir taraftan ben Batı'ya yüzümü döneceğim, NATO'nun üyesi olacağım, öbür tarafta BRICS'e de üye olacağım, arada polarizasyonun olduğu ülkelerde gidip onların üye olduğu bir takım askeri şeylere de katılacağım, bana çok garip geliyor. O nedenle ben burada yönünü bulamamış bir dış politika görüyorum. Dış politikadan çok anlamam. O konuyla ilgili çok da ahkam kesmeyeyim, bir şey söylemeyeyim. Ama bunun sonuçta Türkiye'ye ekonomik yansımaları farklı bir boyutta olur. Türkiye'de özellikle içeriği konsolide edebilmek için ortaya çıkmış olan dış politika söylemlerinin Türkiye'ye şimdiye kadar ne kadar zarar verdiğini gördük. Toplum nezdinde de dün İzmir'de gerçekleşen olayın aslında dışarıdaki yansımaları Türkiye'nin NATO üyesi konusundaki büyük soru işaretlerini beraberinde getirirken BRICS'e üye olmak için başvuruda bulunmak bana biraz, hani ne diyeyim, hani benzetmek belki doğru olmaz ama bir tarafta bağlılık yemini ettiğim bir takım şeylerle devam edip öteki tarafta oraya hiç uymamak gibi bir sonuca getiriyor beni. Benim düşüncem böyle. Sen ne düşünüyorsun?
Ya ben de şöyle bakıyorum. Yani bununla işin ekonomik tarafını analiz etmeye çalışayım. Yani bundan 5 sene önce olsa çeşitlilik falan çok da önemli değil diye bakabilirdim ama artık bu BRICS'in reisini oluşturan Rusya çok ciddi ambargo altında bir ülke.
Doğru.
Ve C'sini oluşturan Çin'le beraber de bu ambargoyu kırmak için çeşitli organizasyonların içindeler artık. Bu çok net. Tabii ki yani Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika daha global sistemin parçaları. Ama şu anda ekonomik olarak da bu blok bundan 5 sene öncesi kadar anlaşılabilir değil bence. Böyle bulunca da varsa böyle bir başvuru zamanlaması çok doğru değil diye ben de düşünüyorum.
Hatalı olmuş diye düşünüyoruz. Evet. Ve bu arada programı kapatmadan önce herkesin merak ettiği bir şey vardı. Arkamda görünüyor bir tane heykel. Bir şey anlam ifade etmiyor ama bir anlam yüklemek istiyorsanız tatili devam ettiren hala bir çift diye düşünebilirsiniz. Geçtiğimiz haftalardaki heykel konusunda bayağı bir spekülasyon oldu. Onu bilmiyorduk. Bu hafta da kapatalım istersen programı burada. Çok çok teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.